Ayrım 10. Kanun dışında. Cengiz Erdinç Murat Toklucu. Sayfa 78. Ziya Hilmi. Hakim, komünist ve eroinci. Genç ve parlak bir hukukçu, bir ağır ceza hakimi ve inançlı bir komünistin eroin imalatçılığına uzanan kaderi 1921 yılında Bolu'da şekillendi. Ziya Hilmi Basra mebusu Hilmi Hoca'nın oğluydu. Galatasaray Lisesi'ni ve hukuk mektebini başarıyla bitirmiş, mütareke döneminde 26 yaşında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne üye olarak atanmıştı. Mahkeme reisi çekilince yerine vekalet etti. O kadar gençti ki yaşını gizlemek, sözünü geçirmek için sakal bıraktı. Zeki bir adamdı, önüne gelen davalarda her şeyi didik didik inceler, sanıkları dikkatle sorgular, kararını öyle verir, kimseden de çekinmezdi. Bu yüzden Ziya Hilmi'nin davaları şehirde konuşuluyor, izleyiciler sadece onu görmek için mahkeme salonunu dolduruyorlardı. Aynı günlerde işgal altındaki İstanbul'da iki genç şair, Bahriye'den çürüye çıkartılan Nazım ve Mektebi Sultani'den arkadaşı Vala Nurettin, suratlarına kamçı sallayan Senegalli askerlerin doldurduğu şehirden kaçıp Anadolu'ya geçmenin planlarını yapıyordu. İki kafadar millici polislerin sağladığı sahte belgelerle 1 Ocak 1921 günü Yeni Dünya vapuruna binip Sirkeci rıhtımından yola çıktılar. Kaçışı dönemin tanınmış şairleri Faruk Nafiz ve Yusuf Ziya organize etmişti. Yolculuk 2 gün sürdü. Fırtınalı bir günde güç bela gemiden kayıkla İnebolu'ya çıktılar. İlk işleri toprağı öpmek oldu. Ankara'ya kabul edilmek için 2 hafta beklediler. 2 hafta sonra çıkan karar şaşırtıcıydı. Tanınmış şairler Faruk Nafiz ve Yusuf Ziya karakterleri nedeniyle reddedilip İstanbul'a geri gönderildi. Nazım ve Vala Nurettin ise halde edip ve Doktor Adnan Adıvar'ın referansıyla kabul edildiler. Kendilerine 100 lira da harcırah yollandı. Nazım İnebolu'da karşılaştığı Spartakistlerden, özellikle Sadık Ahi'den, kırmızı atkısından ve komünist fikirlerinden etkilendi. Fakat kaderini değiştirecek asıl insan Bolu'da tanışacağı ağır ceza hakimi Ziya Hilmi'ydi. Nazım ve Vala Nurettin birer boz kalpak edinip 9 gün süren yolculuktan sonra Ankara'ya vardılar. Mustafa Kemal'e takdim edildiler ve hemen Bolu Sultanisi'ne öğretmen olarak tayinleri yapıldı. Vala Nurettin Fransızca, Nazım ise Türkçe öğretecekti. Dipnot: Kemal Sülker, Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı, İstanbul Yalçın Yayınları 1997, sayfa 76 ile 111 arası. Bolu'ya ayak bastıkları anda baskı ve tutuculuk çemberi kendini hissettirdi. Nazım bıyıksız yüzü, uzun favorileri ve kalpağıyla öğretmenler tarafından yadırganıyor, kendine çeki düzen vermesi için okul müdürü tarafından uyarılıyordu. Tedirgin olmuşlardı, çevreyi, insanları tanımaya çalıştılar. Şehirde genç bir ağır ceza reisinin didik didik ettiği esrarlı bir cinayet davası konuşuluyordu. Duruşmalar tiyatrodan daha ilgi çekiciydi ve o gün hüküm verilecekti. Meraklı genç öğretmenlerle birlikte Nazım ve Vala Nurettin mahkeme salonunu dolduran kalabalık arasında yerini aldı. Reis kürsüsünde hançer gibi çatık kaşları, delici bakışları ve bakıra çalan sakallarıyla Ziya Hilmi oturuyordu. Sanıkları bir kez dikkatle sorguladı, çelişkileri ortaya döktü, bir diyecekleri olup olmadığını sordu ve tereddüt etmeden başını belaya sokacak o idam kararlarını okudu. Hapis cezasıyla kurtulanlara da dokunaklı bir nutuk çekti. Nazım da Vala Nurettin de bu sahneden etkilenmişti. İki genç öğretmen aynı günün akşamı meşhur beyler kahvesinde otururlarken birden konuşmalar bıçak gibi kesildi. Herkes ayağa fırladı. Gelen ağır ceza reisi Ziya Hilmi'ydi. Eliyle kalabalığa oturun işareti yapıp Nazım ve Vala Nurettin'in yanındaki masaya geldi. Ziya Hilmi hıncağınış dolu mahkeme salonunda iki genç şairin duruşmayı izlediğini gözden kaçırmamıştı. Alakalarına teşekkür etti, sandalyesini bu iki genç öğretmenin masasına yanaştırdı. Konu hemen şiire geldi. Divan edebiyatından Fransız edebiyatına geçtiler. Ağır ceza reisi Baudelaire'den söz etti. Nazım hemen balkon şiirini Fransızcasıyla ezberden okumaya başladı. Ziya Hilmi ezberden Nazım'a katıldı. Ziya Hilmi şiirden politikaya geçti. Fransız devriminden, Jacobinlerden, Paris Komününden söz etti. Bolşevikleri Lenin'e anlattı. Rusya'da başlayan devrimden, devrimin insanlık için vaat ettiği büyük hayallerden söz etti. Kendilerinden sadece 6 yaş büyük bir hakimin bu kadar çok şey bilmesi iki genci de etkilemişti. Dostlukları hızla ilerledi. Ağır Ceza Mahkemesi reisi Ziya Hilmi Bolu'daki tutuculuğu iyi biliyordu. Orada öğretmenlerin değil hocaların sözü geçiyordu. Ayrıca her yerde Ayın P diye anılan askeri polisin gözü kulağı vardı. İki genci himayesi altına aldı. Eski Çağ tarafında tepesinde değirmen olan bir köyde yeşillikler içinde cennet gibi bir ev tuttu. Üçü bu eve taşındılar. Ziya Hilmi birikmiş parasını cömertçe ortaya koyuyor, Nazım ve Vala Nurettin'in itirazlarını maaşınızı alınca ödersiniz diye geçiştiriyordu. Bir de at aldı, adını Düldül koydular. Ziya Hilmi adliyedeki mesaisi bitince alışveriş yapıyor, Düldül'ün heybelerini nevarelerle doldurmuş halde eve dönüyor, birbirinden güzel yemekler pişiriyordu. Evin temizliği ve çamaşırları Vala Nurettin'den soruluyor, bulaşığı ise Nazım hallediyordu. Yemek pişerken, yemek yerken, kahve içerken saatlerce konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ziya Hilmi'nin Russo'dan Karl Marx'a da anlattığı her şeyi can kulağıyla dinliyorlardı. Nazım ve Vala Nurettin başka planlar yapmıştı. Nazım'ın annesi Celile Hanım Paris'teydi ve oğlunun yanına çağırıyordu. Vala Nurettin Viyana'da okumuştu ve Almanya'ya gitmeyi öneriyordu. Zaten Spartakistler akıllarını çelmişti. Ziya Hilmi ise bambaşka bir ufuk önerdi. Fransız devrimi geçti, tanık olamayız ama Bolşevik devrimi sürüyor diyordu. İkisini de ikna etti, Moskova'ya gideceklerdi. Ziya Hilmi de ağır ceza reisliğini bırakıp bu iki öğretmene katılacaktı. Haftalarca konuştular, plan yaptılar ve üç arkadaş 1921 yılı Ağustos ayı sonunda bütün eşyalarını ve Düldül'ü satıp ceplerinde 300 lira yaylı bir arabayla yola çıktılar. Akçakoca'dan Zonguldak'a inecekler, limandan Trabzon'a geçip oradan da Batum'a varacaklardı. Batum'dan sonrası kolaydı. Spartak'ı Sadık Ahi İnebolu'da konuştuklarında komünist kuruma göre devrimden sonra paranın ortadan kalkmış olması gerektiğini söylemişti. Ziya Hilmi de bunu onaylıyordu. 300 liranın Rusya'da işlerine yaramayacağına karar verdiler. Yol boyunca tanıdıklarıyla buluşup kuş sütünün eksik kaldığı sofralarda cömert ziyafetler çektiler, parayı hızla harcadılar. Zonguldak'tan Trabzon'a gitmek üzere İtalyan bandıralı Kornilov gemisine bindiler. Gemide karşılaştıkları bir Laz, Rusya'da paranın geçtiğini, üstelik liranın hali kıymetli olduğunu anlattığında geriye 130 liraları kalmıştı. Planları Trabzon'a vardıklarında Kars'ta bulunan ve öğretmen arayan Kazım Karabekir Paşa'ya gitmek bahanesiyle Batum'a gidiş izni almak, Batum'dan Moskova'ya doğru hareket etmekte. Trabzon'da Ziya Hilmi'nin bir akrabasının evine yerleştiler. Ağustos sonuydu. Mustafa Kemal'in davetiyle Ankara'ya gelmek için yola çıkan Mustafa Supi ve 15 arkadaşı 7 ay önce bu şehirde öldürülüp denize atılmıştı. Trabzon'da cinayeti işleyenlerin Topal Osman'ın Yahya Kahya'nın hükmü geçiyordu. Bolşevik düşmanlığı yüzünden her yabancıya kuşkuyla bakılıyordu. Konuştuklarına dikkat etmeleri şarttı. Nazım ve Vala Nurettin öğretmen oldukları için Batum iznini kolaylıkla aldı. Ziya Hilmi'nin durumu farklıydı. Ordu merkezinde hukuk müşavirliğine başlamıştı. Kars'a gidiyorum demek için ikna edici bir neden bulması gerekiyordu. Hiçbir şeyi umursamayan Nazım'ın patavatsızlıkları Ziya Hilmi'yi rahatsız ediyordu. Nazım tavlada yenildiği için sinirlenince Vala Nurettin'e bir tokat atmıştı ve konuşmuyorlardı. Vala da yaşadıkları bütün olumsuzluklar için Ziya Hilmi'yi suçluyordu. Üç arkadaşın Bolu'daki o yakınlıklarından eser kalmamıştı. Dipnot: Vala Nurettin, Bu Dünyadan Nazım Geçti, İstanbul Cem Yayınları 1975, sayfa 131 ile 139 ve 170 ile 183. Bu şartlarda Ziya Hilmi daha sonra geleceğini söyleyerek seyahatini erteledi. Nazım ve Vala bir Eylül günü Batum'a giden gemiye bindiler. Bundan sonra Nazım ve Vala Nurettin Moskova'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne devam etti. Nazım 1926'da TKP Merkez Komitesi'ne girmişti. 1928'de Türkiye'ye döndüğünde Hopa'da tutuklandı. 3 ay hapiste kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Ortalık toz duman içindeydi. Komünistleri çevresine toplayan Vedat Nedim tutuklanmış, baskıya dayanamayıp Şefik Hüsnü'yü ele vermiş, bütün partiyi deşifre etmişti. Her yerde polise çalışan muhbirler, provokatörler vardı. Vala Nurettin Türkiye'ye döner dönmez komünizmle ilişkisini kesmiş, akşam gazetesinde aylık 300 lira maaşla yazarlığı tercih etmişti. Dipnot Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım İstanbul Remzi Kitabevi 2001 sayfa 139-140. Nazım İstanbul'a döndüğünde Vala Nurettin'in aracılığıyla Resimli Ay dergisinde iş buldu. Oysa Türkiye Komünist Partisi Vala Nurettin'e her türlü bağın koparılması gereken, tümüyle kuşkulu ve yararlanılamayacak yoldaşlar arasında sayıyordu. Nazım da bir süre sonra Vala Nurettin'e öfkelenecek, bütün ilişkisini kestikten sonra 1933'te Gece Gelen Telgraf kitabında yayımlanan Sen şiirini yazacaktı. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin, biri o, biri ötekisi. Düşmanımdır ikisi. Nazım Vala Nurettin'i yerden yere vururken sözünü ettiği üçüncü kişi Ziya Hilmi'ydi. Nazım İstanbul'da Ziya Hilmi ile tekrar karşılaşmış, darmadağın olmuş Türkiye Komünist Partisi'ni toparlamak için birlikte çalışmaya başlamışlardı. Nazım alternatif bir yapılanma peşindeydi. TKP içinde muhalefeti temsil ediyordu. Tıp okumak için İstanbul'a gelen genç bir öğrenci olan Nail Çakırhan bu çabaya tanık olmuştu. Ziya Hilmi Nail'i önce Arnavutköy'de babasının köşküne götürdü, sonra Beyoğlu'nda Bursa sokağındaki evinin yanında bir oda ayarladı. Parti işleri yüzünden Nail'in başı polisle derde girince bu defa Nazım Nail'i alıp babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı Moda'daki eve getirdi. Nazım Hikmet'in muhalif örgütlenmesi bu evde hayat buluyor, komünistler sık sık bir araya gelip ne yapacaklarını konuşuyorlardı. En önemli dertleri partinin paraya olan ihtiyacıydı. Çünkü yeraltı faaliyeti para gerektiriyordu. Ziya Hilmi de evin müdavimlerindendi. Nazım'ın oluşturduğu parti merkezinin teknik işler sorumlusuydu. Para bulmak için Karaköy'deki Hollandse Bank Üni'yi soyma fikrini ortaya attı. Bankanın içinden adamları da ayarlamıştı. Sadece birisinin elinde tabancayla içeri girip soygun süsüyle parayı alıp çıkması gerekiyordu. En gençleri olan Nail'e bu işi sen yapabilirsin dediler. Fakat Nail kabul etmedi. Ekip fikir değiştirip soygun için tünelde bulunan İş Bankası şubesini gözden geçirdi. Mussolini Ahmet bu iş yapılamaz diye görüş bildirince soygun planı rafa kalktı. Peki başka bir işle para kazanılabilir miydi? Dipnot Nail Çakırhan, Anılar Söyleşi, Erden Akbulut İstanbul, TÜSLAV Yayınları 2008, sayfa 31-35. Partiden dışlanmış Vala Nurettin 10 yıl sonra gördüğü Ziya Hilmi ile ilgili bulanık şeyler anlatıyor, örtülü bir dille suçladığı Ziya Hilmi'nin Nazım ve Komünist Parti ile ilişkisini belirsizleştiriyordu. Bolu'daki bakır sakallı o ağır ceza reisine 5-6 yıl sonra ve 10 küsür yıl sonra İstanbul'da çok kez rastladım. Artık sakallı değildi, epey derbeder giyiniyordu. Ayrılışımızdaki sebep yüzünden onu hala hor görüyordu. Ziya'nın gizli komünist teşkilatında çalıştığı yahut çalışmak istediği yahut oradan çıkarıldığı karışık haberler halinde kulağıma çalınıyordu. Bir oyun bozanlığı vardır bunun. Başına iş açar diye hep aklımın kenarından düşünürdüm. Bir gün Kadıköy vapurunda karşılaştığı Ziya Hilmi Vala Nurettin'in gözlerine bakıp ''Sen para kazanmak istiyor musun Vala, hem de çok para?'' diye sorunca Vala eliyle hayır anlamına gelen bir hareket yapmış ve Ziya'nın eski püskü kıyafetlerine bakıp biraz da alayla ''Sen kendin için kazansana'' diye cevap vermişti. Mala Nurettin'e bakılırsa çok paranın nasıl kazanıldığı bu olaydan bir yıl kadar sonra gazetelerde ortaya çıktı. 13 Şubat 1935 günü akşam gazetesinin birinci sayfasında yeni bir heroin fabrikası bulundu başlığının altında Arnavutköy'de bir köşkte yakalanan eroin imalathanesinin haberi ve eroini üreten Ziya İlmi'nin fotoğrafı vardı. Dipnot: yeni bir heroin fabrikası ortaya çıkarıldı akşam 13 Şubat 1935. Ziya Hilmi öyküsünün ağır ceza reisliğinden sonrasını Abidin Nesimi'ye anlattı. O uğursuz cinayet davasında bir ırgata karşı köy ağasını mahkum etmişti. Karar üst mahkemede bozulmuş ama Ziya Hilmi direnmişti. Adalet Bakanlığı devreye girmiş, baskı yapmışlar ama kararından vazgeçmemişti. Ziya Hilmi hakimlikten atılmış, avukatlık yapması bile yasaklanmıştı. Bir anda işsiz, parasız, sefil bir halde kaldı. Hal çaresini iyi Fransızcası sayesinde gazetelerde buldu. Eroin üretmek çok kârlı bir işti. Bugün bambaşka bir ahlaki değer ve anlam taşısa da 1930'larda eroin üretmek ve satmak, kaçak alkol ya da tütün satmak gibi yasa dışı ama ahlaki olarak farklı görülmeyen bir işti. İstanbul'da 1926 yılından itibaren kurulan 3 eroin fabrikası 1933 yılına kadar yasal olarak eroin üretip satmıştı. Ziya Hilmi kimya kitapları getirterek eroinin nasıl yapılacağını öğrendi. Cezasının dişe dokunur bir şey olmadığını biliyordu. Paralı iki dostunu da yanına alarak Erenköy'de bir bağ evi kiraladı ve üretime başladı. Abidin Nesimi böyle anlatıyordu ama Ziya Hilmi'nin ne zaman ve ne için eroin üretmeye başladığı sisler arasında kaldı. Gazetelerin çarşaf çarşaf duyurduğu Arnavutköy'de yakalanan eroin imalathanesi haberlerinde dikkat çekici boşluklar vardı. Randevu evlerinde torbacılık yapan Artin yakalanıp sıkıştırılmış, Arnavutköy'deki imalathaneyi ele vermişti. Asıl patron Emil Kopanas'tı. Kopanas geçmişte Yunanistan'da Gunaris'in kurduğu Halk Partisi'nden milletvekili olmuştu. Eskişehir'de madenler işletiyordu. Gazetelere bakılırsa Kopanas, Ziya Hilmi ve eski tütün eksperi Ali Haydar'la eroin ve morfin üretmek üzere anlaşmıştı. Ali Haydar köşkü bulup kiralamış, Ziya Hilmi de kimyager olarak eroini üretmiş, baskında 3 kilo eroin ve 1 kilo morfinle yakalanmışlardı. 1935 yılında yasal fabrikalar kapansa da yeraltı laboratuvarlarındaki üretim sürüyor, eroin gazete bayilerinde, kahvelerde, genel evlerde peynir ekmek gibi satılıyordu. Polisin basit bir torbacıdan imalathaneye ulaşması pek görülmüş bir şey değildi. Eroin laboratuvarının bulunduğu Arnavutköy sahilinde Robert College kapısının hemen yanındaki 214 numaralı köşk Ziya Hilmi'nin babası Basra mebusu Hilmi Hoca'ya aitti. Haberlerde Ziya Hilmi'den tanınmış komünist diye söz ediliyordu. Oysa Ziya Hilmi peş peşe gelen tutuklamaları atlatan, adı ortaya çıkmamış bir komünistti. Ancak muhbirler sayesinde polis için tanınmış bir komünist olabilirdi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı istihbarat memurlarından Hamdi, Emil Kopanas'ı Kıkırdak Niko adıyla tanınan eroin kaçakçısının yanında gördüklerini, Niko'ya da sermayeyi Kopanas'ın verdiğini anlattı. Oysa Kopanas polisin iyi bildiği bir isimdi. 1931 yılında iki kalpazan Kopanas'ın yaptığı Yunan Milli Bankası'na ait sahte devlet tahvili klişelerini satmaya çalışırken yakalanmış, ancak Kopanas olaydan sıyrılmayı başarmıştı. İmalathaneyi basan polis değil, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'a bağlı Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı'ydı. Ziya Hilmi mahkemede 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Vala Nurettin Ziya Hilmi'nin eroinle yakalandığını duyan Nazım'ın ''Bu kaçık ne fikirde biliyor musun? Hani biyografisine göre Stalin tren soyarak elde ettiği paralarla partiyi desteklemiş ya. Bu özenti de güya eroincilik yapıp vurgunu vuracak, milyonlarıyla siyasi hareketi destekleyecek. Kepazelik dediğini söylüyordu. Nail Çakıran ise Stalin'in tren soyarak partiyi desteklediğini söyleyenin Nazım Hikmet olduğundan emindi. Çünkü bu sözler aklında kalmış, Rusya'ya gittiğinde Stalin'in gerçekten tren soyup soymadığını araştırmış, böyle bir şeyin olmadığını öğrenmişti. Nail Çakırhan bana göre Nazım'ın bu eroin işinden haberi vardı. Yap dedi mi onu bilmem diyordu. Abidin Nesimi Ziya Hilmi'nin Nazım ve arkadaşlarına parti için gerekli paranın sağlanmasında eroin kaçakçılığından yararlanılmasını öğütlediğini fakat bu teklifinin reddedildiğini yazdı. Nail Çakırhan Ziya Hilmi'yi son kez 1932 yılının Ağustos ayında gördü. Nail'in çalıştığı liman idaresine gelmiş, birlikte tarla başındaki evine gitmişler. Nail'i Çarlık ordusundan bir albayın kızı olan karısı Anna ile tanıştırmıştı. Ziya Hilmi Nail'in Nazım Hikmet'i terk ederek Muğla'ya dönmesini doğru bulmuştu. Çünkü Nazım'la arası açılmıştı, artık görüşmüyorlardı. Ancak Ziya Hilmi nedenini anlatmadı. Muhtemelen Nazım Hikmet'i rahatsız eden eroin meselesiydi. Eroin işinden iyi para kazanan Ziya Hilmi bu para sayesinde cezaevinde ayrıcalıklı muamele gördü. Bu ayrıcalıktan birlikte kaldığı komünist mahkumları da yararlandırdı. Eroinci Ziya'nın hapishaneye gelen ziyaretçileri herkesten farklı olarak tel örgü arkasından değil doğrudan koğuşa girerek görüşebiliyordu. Ziya Hilmi, Şahap Ahıskal, Şefik Üstün'ün kardeşi Selahi Birizken ve Eczacı Vasıf gibi komünistlerle aynı koğuştaydı. Abidin Nesibi, Şahap Ahıskal'ı görmeye gittiğinde eroinci Ziya'yı görmeye geldiğini söylüyor ve koğuşa kadar gidebiliyor. Genel ziyaret günleri dışında da görüşme yapabiliyordu. Eroinci Ziya'nın davası sürerken TKP'nin 8 Mart 1935 günü toplanan yurt dışı bürosu, merkez komitesine seçilen 10 kişiyi görevden aldı. Çoğu polise çalışan, muhbirlik ya da provokatörlük yapan 66 kişilik bir kara liste yayınlandı. Kara listenin 28. sırasında Vala Nurettin'in adı yazıyordu ve yanına İstanbul'daki haber gazetesinde çalışıyor. Valinin oğlu, uzun boylu, gözlüklü, kopça burun. Komünistlerle mücadele konusunda polise yardım ediyor notu düşülmüştü. Ayrıca işlerinde Nazım Hikmet, telefoncu Ferit, Sarı Mustafa, tayyarici Cemal gibi tanınan komünistlerin olduğu 45 kişi partiden ihraç edildi. Bu 45 kişilik listenin ilk sırasında Müdde-i Umumi Ziya adı yer alıyordu. Ziya Hilmi bir işkence davasında tanıklık etti. Morfin kaçakçılığından yakalanan Hüsnü, 4 polisten işkence yaptıkları için şikayetçi oldu. Ziya Hilmi'yi de tanık olarak gösterdi. Ziya Hilmi mahkemede işkenceyi doğrulayınca polisler Arnavutköy'de eroin üretirken yakaladık diye itiraz etmiş, Ziya Hilmi işletilen fabrika benim değil, bu memurlarındır demiş ama ciddiye alınmamıştı. Ziya Hilmi hapisten çıktıktan sonra eroin işine devam etti. Bulgaristan'a eroin ihraç ediyor, temkinli davranıyor, alıcılar da şifreli kağıtlarla haberleşiyordu. Yine de faka bastı. 1940 yılında Beyoğlu'nda Magdalini adında bir kadına 25 bin liradan 4 kilo eroin satarken suçüstü yakalandı. Yanında Rus sevgilisi Anna da vardı. Bu operasyonu yapan da gümrük muhafaza müdürlüğüydü. Ziya Hilmi yine hapse girdi, çıktı. Dipnot: Eroin Fabrikası Kuranlar, Ton, 24 Ocak 1940. Nazım Hikmet'in Moskova'da yazdığı ve 1962 yılında tamamlanan Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adlı romanında Bolu'daki idealist hakim Yusuf karakteri Ziya Hilmi'den başkası değildi. Romanda Yusuf'la Ahmet Rusya'ya geçmek için Trabzon'a gidiyorlar ancak Yusuf Ahmet'i yarı yolda bırakıp İstanbul'a dönüyordu. Nazım Hikmet Yusuf'un hikayesini acı bir sonla noktalıyordu. 1924'te İstanbul'a dönüp ticaret yaptı, zengin oldu, iflas etti, kaçakçılığa başladı. 1934'te yüksek kaldırımda güpegündüz polis kurşunuyla öldü. Ziya Hilmi 12 Şubat 1941 günü bir kez daha gazete manşetlerinde yer aldı. Beyoğlu Hammalbaşı Caddesi Çatıkkaş Sokağı'nda Saffet Bey Apartmanı'nın 2 numaralı dairesinde 7 Şubat günü gaz ocağından bir patlama meydana gelmiş ve meşhur eroincilerden Ziya Hilmi patlamada ölmüştü. Haber gazetelerde 4 gün sonra tam da polis baskını sırasında laboratuvardaki balonların birbiri ardına patlamasıyla öldü diye verildi. Dipnot: Eroinci Ziya kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Vatan, 12 Şubat 1941. Polisten aldığı bilgiyle komünistlere ve sosyalistlere savaş açan ırkçı kitaplardan Kızıllar, Ziya Hilmi'nin ölümünü bundan 8 ay evvel Eroinci Ziya namıyla maruf bir komünist, bir Rum dönmesidir, asıl adı Aneste, eroin imal ederken zabıta tarafından basılıyor. Fakat polislere ateş ederken vuruluyor sözleriyle anlatıyordu. Karısı Anna polise verdiği ifadede bu daireyi kocası Ziya ve arkadaşı Kenan'la birlikte eroin üretmek için tuttuklarını anlattı. Kenan Mecidiyeköy'de yakalandı. Ziya'nın babası eski Basra mebusu Hilmi Hoca bu şüpheli olaydan sonra savcılığa başvurdu. Oğlunun öldürüldüğünü söyledi. Hilmi Hoca'ya göre Ziya'da 3000 lira vardı ve ölümünden sonra bu yok olmuştu. Oğlunun 3000 lirayı almak isteyen Kenan ve onunla işbirliği yapan Anna tarafından öldürüldüğünü, olaya kaza süsü verildiğini ileri sürdü. Fakat savcılık soruşturmasında dişe dokunur bir şey bulunamadı. Vala Nurettin ölülerin kendini savunamayacağını biliyordu. Ziya Hilmi'nin ölümünün ardından akşamda bir köşe yazısı yazdı. Bolu'da aynı evde yaşadıklarını, Trabzon'a birlikte gittiklerini ustaca gizledi. Eroin işinden hiç haberi yokmuş gibi timsah gözyaşları döktü. Ziya Hilmi 8 Şubat 1941 günü Beyazıt Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Bakırköy'de aile mezarlığına gömüldü. Eroinci Ziya'nın öyküsü 40'lı yılların karanlığında unutuldu, gitti. 10. ayrımın sonu. Sayfa 89.